Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız, Terapistin Sufi Olursa kitabının müellifi kendisi ve bendeniz Süleyman Derin, tasavvuf ve psikolojiyi bir araya getirerek günlük problemlerimize çareler üretmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Üstadım.
Hocam geçen hafta çok güzel sabır konusunda kalmıştık. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi vardı. Size diyor en az verilen şey yakın ve sabırdır. Demek ki hocam sabır az verildiği için bunu geliştirmemiz gerekiyor. Yani kendi kendine insan sabırlı olmuyor doğuştan.
Evet, yakın derken onu yakın de
hocam keskin ve kesin inanç. Yani Allah'ın varlığına inanıyoruz ama rızak rızık veriyor. İnanıyoruz ama sonra inancımızda bir şeyler var. Ya vermezse ne olur? Bu sefer mesela diyelim ki bir adam hırsızlık yapıyorsa ya Allah rızık vermeyebilir. Ben kendim imkanlarımla bunu yapayım gibi. Kesin inancı olduğu zaman Allah görüyor diyorsan kimsenin kalbini kıramıyorsun. Kimseye kötülük yapamıyorsun mesela. Bazen inançta ve imanda böyle herkesin yakini farklı durumda. Kimisi yüz yüze Allah beni görüyor diyor, hiç hata işlemiyor.
Yakini iyi o zaman Allah'a yakınlık gibi
hem yakınlık
düşebiliriz yani.
Alakası var yani, yakın oldukça insan daha çok inanmaz bir şeye. Yani sizin diyelim ki büyük bir mal varlığınız var uzakta. Faydası var mı size? Yakini oldukça hem yakınlaştıkça o bilgi size daha bir faydası var. Esas hocam ben sabıra dikkat çekmek istiyorum.
Evet.
Demek ki sabır çocuklar olsun, büyükler olsun, yani yetişkinlere, çalışanlara.
Herkese lazım, her eve lazım.
Her eve lazım yani hanımlar evde ben canım ev hanımıyım deme şansı yok. Ben işte idareciyim, sabredersem herkes tepeme çıkar deme hakkınız yok. Bir şekilde hocam yani sabırla iletişimimiz, ilişkimiz hepimizin var diyor Peygamber Efendimiz. Hocam bu hafta şeye girelim. Sabrın hakikatine. Burada İmam Gazali Hazretleri sabırla alakalı bu kainatta üç çeşit varlık var diyor. Birisi insan diyor hocam. İkincisi hayvanat.
Evet.
Üçüncüsü de melek cinsi olan melekler ve şeytanlar. Diyor ki hayvanlar hep dürtüyle hareket eder şehvetleriyle, istek ve arzularıyla. Bunların sabra ihtiyacı yok diyor. Yani bir hayvan karnı acıkınca yer. Ne bileyim susayınca içer. Sonra içeyim, oruçtayım demez ne bileyim. ve sabırsızdır bu manada. Diyelim ki bir hayvana bir tedavi yapmak isteseniz kaçar. Ya ben sabredeyim de hastalığım geçsin diye düşünmez diyor. Hocam şöyle dedim ben, sabır insana mahsustur. Sabırlı olmak insan olmaktır diye bir şey yaptım.
Doğru. Ne dersiniz? Yani doğru, çok doğru. Şimdi hayvanlar içgüdüleriyle hareket ediyor. Melekler zaten iyiliğe programlı. İçinde bir çatışma yok ama insanda iki kutup da var. Dolayısıyla insana özgü bir şey sabır. Dolayısıyla sabırlı olmak en insanca eylemlerden birisi yani.
Evet yani biz insan olduğumuzun farkına ancak sabredersek. Çünkü çok özür dilerim hayvanat da yani sabırsızlık yapıyor.
Evet.
Yani can isteyince işte yiyeceğim içeceğim saldıracağım diyor. Kendini kontrol edemiyor mesela. Atlara hocam biliyorsunuz böyle terlikle su verilmez. Bazen böyle köylerde inekler falan ambarın kapısı açıksa ne kadar arpa varsa yer ve ölür. Çatlar ölür. Hayvan yani şehvetiyle, istekleriyle, içgüdüleri sınırsız. melekler de hocam tam tersine. Onlarda bir nefis olmadığı için geçen hafta bir parça değinmiştik.
Evet, evet.
Sabretmesini gerektirecek bir durum olmuyor onlarda da. İnsan melekle bir bakıma hayvanın özelliklerini taşıyor. Hatta hocam bir bakıma şeytanın da özellikleri var biliyorsun. Evet. Şeytan tamamen kötülüğü emrettiği için onun da sabra ihtiyacı yok.
Evet.
Hep kötülük yapıyor çünkü. Demek ki hocam insan olmak demek bütün bunları dengelemek demek.
Evet.
Yani zor bir iş.
İnsan içerisinde karşıt kutuplar var. Onları bir dengeye getirmesi lazım. Aklıma Rahman suresindeki bir ayet-i kerime geldi.
Buyurun hocam.
Allah gökyüzündeki dengeye dikkat çekiyor. Yeryüzünde de dengeye dikkat etmemizi istiyor. Yani aslında bu iç dünyamızda da bir denge kurmak gerektiğini gösteriyor. Yoksa insan mesela ipin ucunu kaçırırsa insani gelişimini gerçekleştiremeyecek. İnsani gelişimini gerçekleştiremediği zaman beden ve ruh sağlığı açısından başına dert açacak. Geçen programda değinmiştik işte hani psikosomatik hastalıklar ortaya çıkacak ya da işte alkol ve uyuşturucu bağımlılığı doğabilecek ya da nevrotik ve psikotik hastalıklarla muzdarip olacak. Sonuçta sabır insanın hem Allah'a karşı bir ödevi ama en fazla da kendi insani gelişimi açısından elzem bir şey yani. Buna sadece manevi hayatı değil, buna kariyeri de dahil, dünyalık geçimi de dahil olmak üzere.
Şimdi hocam bu hayvan kelimesini çok, özür dilerim, çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Türkçe'de çok kötü manası var. Halbuki hocam Arapça'da hayvan demek hayden geliyor.
Canlı,
canlı demek. Evet. Aklı olmayan canlı. Hani ne menfi ne müsbet.
Evet.
Bir varlık şeyini ifade ediyor. Bizde ise hemen böyle kötü bana
hakaret olarak.
Evet, hakaret olarak maalesef. Şimdi hayvanları Allah sabırsız yaratmış. Akıl da koymamış. Onlar içgüdüleriyle
hareket ediyor.
Hareket ediyorlar. Günümüzde de hocam sanki hem bu teolojik olarak diyelim, hani şu manada söylüyorum, işte Freud batıda insan işte efendim şuradan buradan maymundan gelmiştir diyerek zaten insanı biyolojik olarak bir hayvanileştirme şeyi var.
Darwin'in, evet.
Ondan sonra bu basın, yayın, medya insanı tamamen hazlarına indirgeyerek,
evet. Hani
en iyi arabayı sen sür, en iyi yemeği sen ye efendim, hep böyle hazları tatmin duygusunu gıdıkladığı için, tetiklediği için sanki hocam insanı tekrar bir hani hayvanlaştırma, yani o akılsız dört ayaklı
evet.
varlıklar seviyesine indirgeme gayreti var.
Kesinlikle. Yani tüketim kültürü, kapitalizmin gelmiş olduğu nokta tüketim kültürü. Hani Descartes'in bir sözü var, düşünüyorum öyleyse varım. Şimdi insanlar tüketiyorum öyleyse varım.
Tüketmiyorsam yoğum.
Yoğum. Bu tüketmek nedir? Bu tüketmek her şeyin en lüksünün peşinde koşmak biçiminde oluyor. Ama ilginç, koştukça, elde ettikçe tatminsizlik yaşıyor. Tatminsizlik yaşadıkça daha fazla tüketim, daha lüks tüketim. Dolayısıyla bir şeye giriyor. Aç gözün doyma ihtimali var mı?
Yok.
Yok. Yani hani peygamberimiz bir avuç toprak doyurur diyor yani.
Çok güzel hocam.
Tam öyle, ha, öyle. Ama bakıyorsunuz mesela kapitalizmin varlığı için aç gözlülüğe ihtiyaç var. Onun için kapitalizm aç gözlülüğü teşvik ediyor. Açgözlülük kapitalizmi teşvik ediyor.
Çok ilginç.
Ve bakıyorsunuz açgözlülüğümüz ve kapitalizm yeryüzünü bile yaşanmaz hale getirmiş. Yani sadece insanların beden ve ruh sağlığını zorlamıyor. Mesela kapitalizm hiç durmadan ye diyor. Şimdi mesela obezite diye çok ağır bir problem var Amerika'da başta olmak üzere. Bütün dünyaya Amerika'dan ve batıdan yayılan bir şey. Nedir işte? O hiç durmadan yeme arzusu ama sağlığına zararlı, sabrın ihtiyacı olduğu bir yer. Şimdi daha çok yemek için ne yapıyorsunuz? Amazon ormanlarını bile kıyımdan geçiriyorsunuz. Dünyanın oksijenini üretiyor. Dünyadaki canlı çeşitliğinin en çok olduğu yer. Ve havalar bile artık soluyamayacağımız kadar kötü. Geçen aylarda Çin'de bazı şehirlerde sokağa çıkma
yasa uygulandı.
Yani hava kirliliğinin o aşırılığı nedeniyle.
Çünkü insafsızca tabiatı tüketiyorsunuz.
Evet.
Ağaçları kesiyorsunuz. Niye? Daha çok satmak için.
Daha çok tüketmek için, daha çok kazanmak için.
Hocam o şöyle bir şey diyebilir miyiz? Işte. Yani kapitalist dünya sisteminde düşünen adam değil de tüketen adam daha makbul.
Daha makbul
yani
tabii.
Yani sizin böyle çok mutlu olmanız, mütefekkir olmanız kimseyi mutlu etmiyor. Diyor ki benim için Türk halkı ne kadar çok tüketiyorsa, harcıyorsa o kadar daha iyidir.
Evet.
O zaman ne yapalım? Reklamlarımızı, o bütün algılarımızı tükettirecek şekilde piyasaya sürelim.
Aynen öyle.
Diyorlar.
Şimdi bir yandan mesela size mutlu olacağınız imajını vererek sizi yediriyor, içiriyor aşırı derecede, obez yapıyor. Üstelik genetiği değiştirilmiş ve senin doğana da aykırı şeyler. Sonra sana diyor ki ya bak sen obez oldun.
Hadi bu sefer zayıfla.
Evet.
Spor salonlarına, diyet programlarına gir.
Onu bırak, onu teste diyelim ki tıbbi ve cerrahi müdahalelerle birlikte insan üzerinde bir operasyon. Dolayısıyla artık insanın bizatihi kendisi ekonomik bir nesne olmuş. Seni bir ticari meta olarak görüyor kapitalizm.
Yani hocam insan sabretmezse insan olarak da kalamıyor.
Kalamıyor.
Özür dilerim ya hayvan derekesine düşüyor. Yani
evet.
Midesini dolduran sadece. Veyahut da şeytan gibi hep menfaatinin peşinde. Çünkü tüketmek için kazanmanız lazım. Çok lüks araba alacaksınız. Çok lüks tatillere gideceksiniz.
Evet.
Normal bir kazançla. Şimdi hocam ben bakıyorum çok da üzülüyorum. Bu reklamlarda mesela bir gecede 7.000 lira kazanan iş kolları varmış. Tabi bundan çoğu aslında şey de insanların hırsının görülmesi açısından söylüyorum.
Doğru.
Yani bir gecede işte 24 yaşında şu kadar para kazandı falan diye insanları sabırsızlığa iten reklamlar, tüketim şişesi. Böylece hocam insan dediğiniz gibi insan olarak kalamıyor. Yani hayvan derekesine düşüyor. Yani yeme içme açısından mesela ele alırsak. Diyelim ki siz et üreticisiniz. Hayvanların ne kadar çok et alırsa o kadar sizin için makbul. Geçenlerde bir arkadaşım vardı. Günde 1 kilo alan hayvan cinsi var. Yani bugün bir kilo, yarın iki kilo, ertesi gün üç kilo büyüyor hayvan. Her gün bir kilo alıyor. Bu çok eftal, çok makbul bir şey. Çünkü adam bunu üç ay sonra işte 90 kilo oluyor koyun mesela, hemen kesecek. Ama biz insanız. İnsan da ruhuyla insan. Sabretmezse yani midesine, şehvetlerine, ne bileyim bu alışveriş yapma duygularına, yarın gangster olması lazım. Yani o kadar çok tüketeceksen normal kazanmakla, helal kazanmakla olmaz. O zaman ya bir şey soyacaksın, insanları aldatacaksın, devletin parasını üzerine geçireceksin. Yani hocam bir sabırla iş, nereden bak nereye geldik şimdi?
Evet.
Sabır insani ufak çocukken öğrenmezsek yarın iş hayatında çok daha başımız büyük belalara gidebilir. Hatta şunu söylesek hocam doğru mu? Bugün hapishanelere gittiğimizde Allah alem bunların %99'u sabırsızlıktan dolayı
gitmiştir.
Hapse girmiştir.
Evet, acelecilik.
Trafikte acele etmiştir, beni çarpmıştır. İki arkadaş kavga etmiştir sabretmediği için birbirine bir kötü iş yapmıştır.
Evet.
Desek doğru değil mi hocam?
Doğrudur. Yani insan bir içindeki bu arzuları, şiddet dürtüsünü, isteklerini kontrol etmedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi diyelim ki Kabil'in Habil'i öldürmesi de, değil mi hocam?
Evet.
O haset duygusu var ama sabırla o haset duygusunun üzerinden gelebilirdi.
Zamanla onu yenebilirdi.
Yenebilirdi. Ama ne oldu? Haset ağır bastı. Sabır onun için son derece önemli bir şey. Sabır ne yapıyor diyelim ki sizi? Uyuşturucu kullanmanıza mani oluyor. Ama sabrı aşıp uyuşturucu kullandığınız zaman geriye dönüşü çok zor bir şey. Sabır çizginiz kırılıyor, duvarınız kırılıyor diyelim ki. Siz aşırı bir hayatta her şeyden endişe etmeye başlıyorsunuz. Psikolojide buna kaygı bozukluğu adı veriliyor.
Yani kaygıya sabretseniz. Tek bir kaygım var. Evet. Bunu sabredeyim geçecek desen, ama siz sabredemeyince o kaygı daha da mı büyüyor hocam?
Kaygı büyüyor, böyle bir kar topu gibi büyüyor. Hmm. Yani büyüyerek daha büyüyor. Dolayısıyla kontrolü zor bir hale geliyor. Dolayısıyla şeyde çocuklukta, bebeklik döneminden itibaren en çok öğretilmesi gereken şeylerden birisi nedir denirse bana göre, bana sorarsanız sabırdır. Yani bebek, çocuk her istediğini asla evde elde etmemeli. Çünkü böyle olursa çocuk hem şükrünü bilmez, o nimeti elde etmenin
kıymetini bilmez.
Kıymetini bilmez. Hmm. Hem de her zaman her istediğini elde edebileceğine inanır. Elde edemeyince bu defa hayal kırıklığı yaşar. Kırık kalp sendromu demiştik geçen programda.
Evet. Çok güzel
İnsanın
bir şeydi.
Fiziki olarak kalbini de, fizyolojik olarak kalbini de zorlayan bir şey olur yani.
Yani hocam belki sabırsız insanların hayatını incelese, keşke böyle araştırmalar yapılsa, bunların belki hocam hayatları da çok kısa oluyor. Çünkü devamlı kalbini sabırsızlıkla kırdığı için, kendini kırdırdığı için belki de. Bunların hayat kalitesi düştüğü gibi hayatlarının süresi dahi
kısalıyor. Tabii düşüyor. Tabii. Yani mesela psikosomatik hastalıklar ikiye ayrılıyordu. Bedensel hastalıklar ve psikolojik hastalıklar diye. Ama şu anda en büyük kategoriyi üçüncü kategori oluşturuyor. Psikolojik kökenli bedensel hastalıklar. Şimdi bunun kategorisi hiç durmadan genişledi. Niye? Çünkü insanlar psikolojileri giderek daha fazla bozuluyor.
Hocam fakir yani şöyle düşünüyorum. Bizim bu programı yapmamızın esas sebebi de şu. İnsanların bir tarikata girip bir mürşit elinde 30 sene terbiye görmesi, bu çok makbul, güzel bir şey. Bu devam etsin. Buna diyecek bir şeyimiz yok ama eskiden insanlarımızın hani bu iyi oluş durumu daha kaliteliydi. Şimdi çok bozulduğu için hani şöyle bir niyetimiz de var açıkçası. Yani bazı kardeşlerimiz tarikata girme sabrı gösteremez. Bir mürşidin dizinin dibinde çöküp de yıllarca eğitim almaya sabrı da yok, niyeti de yok. Biz hiç olmazsa şu İmam Gazali gibi, Mevlana gibi büyük Allah dostlarının sözlerinden bir kısım sözleri alalım. Bu normal sıradan Türk kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize istifade etsinler diye sunalım diye bir gayretimiz var.
Evet.
Tabii ki her şey kaynağından almak çok da harikadır. Ama en azından hani gül yoksa diye Hazreti Mevlana, gül suyu da iyi olur diyor.
Değil mi yani? Evet.
Yani Allah dostlarının eserleri, hayatları, görüşleri bizim psikolojik sıkıntılarımıza çözüm olabilirse o da çok güzel. Yani şimdi Batılı diyor ki hiç kaygılanma veya ne bileyim kaygılandığın her şeyin zıttını yap. Hiçbir isteklerine ket vurma, içine atma. Ne canını istiyor? Onu yap. Halbuki diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun tam tersini söylüyor. Utanmıyorsan her istediğini yap diyor yani. İnsanın her istediğini yapması utanmaz olduğunu gösterir.
Evet.
Utanan bir insan her aklına geleni her yerde yapmaz herhalde. Hepsi sabırla alakalı hocam. O yüzden belki dediğiniz gibi bu eğitimi çocuklarımıza, hatta hocam kendi aramızda arkadaşlarımıza öğretmemiz gerekiyor herhalde.
Evet, kesinlikle. Bir açıdan da şey, aslında çocuklara diyoruz da kendimize şunun için, çocukları kim yetiştiriyor? Biz yetiştiriyoruz. Nedir? Çocukların her isteğini hemen yerine getirme. Hayır, orada işte sabretmen lazım.
Sonra hocam bize mi yansıyor? Biz de yani her istediğimiz hemen...
O da var. Bir de şu, çocuğa bir zarar vermiş oluyoruz yani. Geçen bir belgesel izliyorum hocam. Leopar avını genellikle avladıktan sonra ağaca çıkartır. Bu anne leopar çok istisnai bir şey, iki tane av alıyor. Yavrusu var ama alıyor. Yavrusu da şey, yerde durmayı tercih ediyor. Ormanın zemininde. Ağacı pek sevmiyor. Halbuki sen leoparsın. Senin oraya çıkman daha lazım. Çok ağaçta durman lazım. Güvenlik açısından böyle. Avlanma tekniği olarak da daha çok mesela ağaca çıkıp atlıyor. Ağaçtan atlamak. Onun için daha kestirme bir formül. Çünkü hayvanlar yukarıya o kadar bakmıyor. Onların diyelim ki ceylanları ya da gunuları, öküz başlı antilopları avlamak. Onlar yukarıdan daha çok şeye bakıyor. Etrafa yere bakıyorlar yani. Şimdi avların ikisini de aldı. Olabildiğince yüksek şeye koydu.
Damlara koydu. Çıksın da sabır öğrensin.
Evet, çıksın. Çilesini çeksin öyle. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz çilesini çekmesini istemiyoruz. O zaman öğrenemiyor.
Ama hocam şu söylediklerimizi yani... dinleyeceğimiz kusura kalmasın ama pek çok insan yine ciddiye almayacaktır. Hele anneler zamane aman çocukların her dediği olsun, her istediği olsun, yağ yesinler, bal yesinler. Hatta evde kavgalar çıkıyor hocam mutfaklarda. Çocuğum evet. Şunu da yemiyor, bunu da yemiyor.
Ama zorla... sonuçta çocuğa iyilik yapmış olmuyorsun. Çocuğun kolunu, kanadını kırıyorsun. Mesela aslanlar alemine bak, işte leoparlara bak, çitalara bak, fillere bak. Yavrularına ilk öğretmek istedikleri şey üstad, yaşam mücadelesi.
Bu da sabırla oluyor.
Tabii. Sabretmeyi öğrenmedikten sonra bunu yapamaz. Onun için mesela bildiğiniz şey testine tabi tutuyor yani. Sabır testine tabi tutuyor. Diyelim ki onun öğrenmesi için çaba harcıyor. Gerekli yaşa geldiği zaman mesela birlikte ava çıkıyor. Yavrularıyla birlikte.
Sen evde otur, ben seni hazır getireyim.
Hazır getireyim, yok. Çaba göstermesini istiyor. Diyelim ki ava geldi. Mesela bazen şunu yapıyorlar. Bir hayvanı avlıyorlar ama öldürmüyorlar. Yavrularına bırakıyorlar. Onlar
öğrensin, gayret etsin.
Onlar öldürmeyi öğrensin. Şimdi biz çocuğumuza her istediğini yerine getirerek kelimenin tam anlamıyla onun kolunu, kanadını, yaşam enerjisini ondan alıyoruz. Onu kırık kalp sendromuna mahkum ediyoruz. Onu hem narsist yapıyoruz hem de tatminsiz yapıyoruz. Artı o çocuk anne babaya karşı da nankör oluyor. Niye? Çünkü hiçbir şeyi mücadelesini vermeden, çilesini çekmeden elde etmiş ya hocam. O zaman anne babanın da bir kıymeti olmuyor.
Düşünüyor zannediyor. Yani benim hiçbir vazife yok bu dünyada. Bütün vazifeler anne babama ait. Yapamazlarsa onları
sorumlusu onlar.
Hakkım var.
Sonra anneler ne diyor? Çocuk geliyor şeye, ergenlik çağına, artık anneyi hiç takmıyor. Çocukken de takmadığı oluyor ama artık ergenlik çağına geldiğinde her şeyini kendi halledebiliyor. Harçlığımı alayım ben diyor. Gerisi tamam.
Hiç kimse bana karışmasın. Şimdi öğretmesin bana bir şey.
Mesela anne babalar birlikte kahvaltı yapamıyor çocuklarıyla artık. Öğlen yemeğini zaten dışarıda. Akşam yemeğini de sofraya oturan, oturmayan, dışarıda yiyen, yemeyen, yemek vaktinde gelen, gelmeyen böyle oluyor.
Hocam şöyle yani. Bir şey diyelim mi? O zaman aile fertleri sabırlı olacak. Mesela diyelim ki çocuk eve erken geldi, babayı bekleyecek, sabredecek biraz.
Evet.
Baba da diyelim ki az geç geldi, hanım sabredecek ki hep beraber bir yemek en azından paylaşılsın. Dediğiniz gibi hocam kahvaltı ve öğle yemeği zorlaştı. Baba erken gidiyor evden, çocuk erken gidiyor icabında. En azından akşam yemeğinde bir buluşup... Sabretmeli. Yani ben erken geldim diyor çocuk, lise talebesi. Annen karnım aç. Yani tamam 10 saat çocuk aç tutulmaz ama yani yarım saat varsa, 40 dakika varsa evladım sabret. Baban gelsin. Hep beraber paylaşalım o. Ya
onun için hocam kendi adıma en çok önemsediğim şeylerden birisi kahvaltı. Kahvaltıda denge bozuldu mu arkası zincirleme geliyor. Bu sabırsız insan oluşmasında da etkili. Nasıl hocam? Sabahleyini böyle aperatif geçiştiriyor. Şimdi beden güne tam hazır değil. Günün en önemli öğünlerinden birisi çünkü sabah.
Kahvaltı.
Şimdi sabahı neyle? Poğaçayla, çayla atıştırıyor. Ki poğaçanın zaten yarıdan çoğu yağ hocam ve kullanılan en kötü yağ kullanılıyor.
Maalesef.
Sonra öğleni ne yapıyor? Öğleni de aperatif geçiştiriyor. Dolayısıyla akşam çocuk ne yapmak zorunda kalıyor? Aşırı yemek yemek zorunda evet. kalıyor. Şimdi bizim beslenmemizde sabır üzerinde etkisi var hocam. Yani eğer siz aperatif besleniyorsanız sabırlı olamıyorsunuz. Çünkü beden fizyolojik olarak dengede olmuyor.
O yüzden hocam fast food kültürü Müslüman kültürü değil.
Değil, aynen. Tam dediğiniz gibi.
Şimdi hocam fast food, orada böyle bir sabırsızlık var. Yani bizim İslam kültüründe her şey güzelce hazırlanır. Böyle besmelerle, dualarla.
Evet.
Aile fertleri bir araya gelip güzelce yerdi. Şimdi fast food ne kadar dehşet bir kelime hocam. Yani hızlı ye. Hatta hocam o şeydeki fast foodlardaki renkler bile kırmızı renkler, itici renklermiş ki insan bir an önce yesin. Hemen çıkıp gitsin yani.
Evet, aceleciliği.
Rahat, huzurla yemeğini besmeleyle, evet. hamdle değil de. Böyle hapur hapur tabiri hoş görün hocam. Yiyip bir önce çıksın yenisi gelsin.
Evet.
Müzik de ona göre hızlı müzik diyorlar mesela. Yani ağır bir aynen. müzik değil. Diyelim lüks bir lokantaya gittiğiniz zaman tam tersi. Renkler daha burada otur diyor. Musikisi de aman hiç gitme daha çok burada tatlı ye, kahve iç, çay iç. daha çok para tüket diyor. Şimdi hocam bu da hakikaten bir nereden nereye?
Evet evet. Aklıma birden mutfak işi olunca Mevlevilerin mutfak kültürü geldi hocam. Mevleviler de yemek aheste aheste pişiriliyor. Yani diyelim ki biz normalde 1-2 saatte pişirdiğimiz yemeği Mevleviler 6 saatte, bazılarını 12, 24, 36 saatte pişirilen yemekler
var. Çok ilginç hocam.
Çok ağır ateşte. Mesela Mevlevi yoluna intisap etmek istiyorsunuz. Sizi alıyorlar Mevlevi hanelerde matbah. Yani mutfak var.
Şeriften başlıyorsunuz.
Orada şeyde önce sizi tutuyorlar.
Saka şeysi var orada işte bir post.
Ahçıbaşı var.
Evet.
Şeyde merdivende oturtuyorlar size birkaç gün. Önce emin misin? Bak burada gözlemle. Yani orada hamdı.
Bu kadar
pişti.
Sabırım var mı?
He yandı. Yani sen oradaki süreci göreceksin ve orada şeyle birlikte başlayacaksın. Mutfakta çırak olarak başlayacaksın bu işe.
Sabırım var mı?
Var mı?
Yani ilk günden gel mesnevi dinle, gel sema yap da arif billah ol. Hemen yani, üç günde yok.
Yok. Yok.
Bin bir gün biliyorsunuz abi çilesi.
He, ondan sonra da bin bir gün dediğiniz çile süreci var. Dolayısıyla her şeyini mesela beslenmede bazı şeyleri kasıtlı tercihleri var. Diyelim ki mesela kabağı çok tercih ediyorlar. Şimdi gıdaların insan davranışları üzerinde etkisi var. Bazen belli dönemler vejeteryanlık da uygulanıyor. Dönemsel. Etçil niye? Hayvansız gıdaların insan üzerindeki o gazap üzerinde, şehvet üzerindeki, arzular üzerindeki dopingi kesilsin diye. Yoksa bizatihi şey değil. Ömür boyu bir vejeteryanlık
o
değil yok yani.
Yok dinimizde evet.
Ama dönemsel olarak ona şey arınma için bir ihtiyaç duyabiliyor. Dolayısıyla şey mesela bizde kızartma ağırlıklı bir beslenme kültürü mesela çok şey tasavvuf kültürüne ters bir şey. Diyelim ki patates kızartması. Ne olmalı? Bu fırında yapılması gereken bir şey diyelim ki. Hem yapısını koruyacak, özelliklerini koruyacak, hem beden ve ruh sağlığına uygun gelecek yani.
Hocam bir de yemek tüketirken hani mesela ben bunu çok fark ederim. Sabırsız insanlar diyelim ki böyle güzel bir toplantı, bir sohbet ortamı. Genelde herkes oturur, herkesin de yemeği servis yapılır. Ondan sonra beraber başlanır yemeğe. Bakıyorsunuz bazıları daha böyle ben çorbasını falan evet. içmiş, daha başkası da kaşığı eline sürmeden. Bunlar çok güzel edeplerdir bizim kültürümüzde. Çünkü hakikaten yani yemek yetmeyebilir. Ne bileyim bir şeyler olabilir. Yani acele edip de başkasının aklına girmiyorsunuz. Başkasına özendirmiyorsunuz aynı zamanda.
Şey de orada çeken bir nokta. Mesela genellikle dediğiniz yani şeylerde dergahlarda yemek yavaş yavaş ağır ağır sohbetle muhabbetle birlikte gidiyor. İlginç hocam hızlı yediğimiz zaman insanın beyni aşağı yukarı yarım saat sonra doyduğunu fark ediyor. Çünkü
burası
o
var, tabii.
Kan şekerinden test ediyor şeyi. Doygunluğu. Şimdi hızlı yediğinizde çok fazla yemek zorunda kalıyorsunuz.
Yani mideniz dolduğu halde beyniniz doymadığı için
evet, mesaj
yemeğe
almıyor,
devam ediyorsunuz.
Yemeğe devam ediyor. Dolayısıyla aheste yemenin bir özelliği de daha az yemiş olursunuz yani. Hani şimdilerde doktorlar diyelim ki aynı zamanda çok çiğnemeyi tavsiye ediyor beslenme uzmanları. O da mesela gene aceleciliğimizi ne yapıyorsun? Daha çiğnemeden yutmaya
i̇şte fast
kalkıyorsun.
Food kültüründe...
Evet, aynen öyle.
O lezzetli yani soslar sürülerek maalesef böyle tiryakilik yapacak soslar sürüyorlar o fast food'a. Hemen bir an önce insan yani evet. mideye indirmek istiyor. Başka bir şey düşünmüyor.
Şey tasavvuf kültüründe diyelim ki mevsimine göre beslenme kültürü de var. Gelenekte. Mesela Mevlevi, Yenikapı Mevlevi hanesi var. Mesela Merkez Efendi camine yakın. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi kullanıyor. Şimdi onun etrafında tarlalar vardı. Şimdi o tarlalar tabii elden çıkmış vakfın elinden. Orada mesela sebzeleri, meyveleri bizzat kendileri yetiştiriyor. Onları kullanıyor ve sadece Mevlevihanedeki Mevlevilere değil, dışarıya dönük olarak da fakir fukaraya ya da misafirlere dönük yemek hizmetleri de veriliyor. Her şeyin doğalı tasavvufta o anlamda tercih edilen bir şey, organik olanı tercih edilen bir şey. Çünkü genetiği değiştirilmiş her şeyin insan bedeni ve ruhu üzerinde de olumsuz bir etkisi olacağına inanılır.
O yüzden hocam yani bizim Osmanlı kültüründe yani ecdadımız hakikaten bu yeme içme konusunda çok hassas davranmış. Abdestle yemekler pişirilsin, huzurla pişirilsin. Hatta hocam Bahattin Nakşibend Hazretleri bir gün bir yerde yemek ikram ediyorlar, yemiyor. Efendim diyorlar, bu yemek sahibi müttakib adamdır. Parası helaldan gelmiştir. Yani bu adamın kazancında bir haram, şüpheli iş yok. Evet diyor, yemek helal ama diyor, galapla pişirilmiş diyor.
Aa evet.
Şimdi hocam tasavvuf kültüründe şöyle bir şey vardır. Sufi kardeşlerimiz bunu bilirler. Eve misafir çağırdığınız zaman hanımı gönlünü almanız lazım. Yani haber vermeniz lazım. Hmm. Şimdi diyelim ki ben dedim ya hocam akşam bize 10 kişi gelin yemek yiyelim. Hanımın haberi yok. Kalmış yemeğe 1 saat 2 saat.
Ne yapacak?
Hanımın da başka işi gücü var. Oğlum yani söylene söylene yemek pişirmiş.
Evet.
Kıza kıza. Veya çok sık sık misafir çağırıyorsunuz. Hanıma da yardımcı olmuyorsunuz. Yine ya bizim işte eşimin de her gün misafiri geliyor. Bıktım. Diyorsa hocam o yemek hastalık oluyor. Bunu ancak tabii ince hassas kalpler anlayabiliyor. O yüzden hanımların hakkını iyi vermek lazım. Mesela şöyle demek lazım. Akşam misafir gelecek 5-10 kişi ama yarın seni yemeğe götüreceğim, ne bileyim. Anneye evet. götüreceğim diyerek gönlünü alarak pişirtirseniz veya siz de yardım edeceksiniz, gireceksiniz.
Mutfağa.
Tabii evet. Ben 10 kişi çağırmışım akşam arkadaşlarımı. Mutfağın önünden bile geçmiyorum. Hanım her şeyi... Buradan bir fayda gelmiyor. O yüzden tasavvufta yani bu sabırla alakalı olarak yemeğin pişmesi de çok önemlidir. Ki insana gıda olsun, hakikaten ibadete gıda olsun, marifete, irfana gıda olsun diye. Hocam buraya şuradan geldik. Yani insan, hayvan, melek ve şeytan ayrımından geldik. Demek ki sabırlı olmak lazım. Böyle yemek yerken de hatta hocam Estağfirullah ayet-i kerimede Arapçasını okumayayım. Çok özür dilerim, hayvanlar gibi yerler diyor. Yani böyle
kuralsız
yaparak, kuralsız, sapurupur. Müslüman da hocam Mevlana'nın tabiriyle, bir Mevlana'da hocam çok güzel Mesnevi'de bir hikaye var. Avcının birisi bir ceylanı diri yakalamış. Yani demek ki göstermek için insanlara getirmiş. Ahıra hayvanı kilitlemiş. Tabii ahırda da affedersiniz yine Mevlana'da geçtiği için söylüyorum. Öküzler, eşekler, kart samanları böyle hapurupur iştahla yiyorlar. Diyorlarmış ki Ceylan'a, ya padişahım sen de yesene şu samandan, şeker gibi samandan. Ceylan diyormuş ki, ya ben dağ başlarındaki sümbülleri bile böyle koklayarak bir niyazla, nazla yiyen adamım. Yani nerede kaldı bu sizin samanınız, kokmuş samanı, niye yiyeyim?
Öküzler yani doğal beslenmeyi, organik beslenmeyi.
Özür dilerim, geniriyorlarmış. Ya şuna bak, boş boğaz Ceylan. Bize dalga geçiyor. Şu güzelim şeker gibi saban yenmez mi? Şimdi hocam tabii sufiler, ruhen incelmiş insanlar da her konuda hassaslar. Yeme içime ona göre dikkat ediyorlar. Mesela hocam geçen bir sohbet dinlemiştim salih bir insandan. Diyor ki yani kocaman bir döner şimdi vitrinde dönüyor. Pek çok çocuk annesinin elini tutuyor. Hatta diyor ki o zat, ben gördüm diyor. Çocuk annesi dönere doğru sürüklüyor. Annesi de belki parası yok. O da çocuğu başka tarafa sürüklüyor. Şimdi o döner diyor, kime şifa olur?
Evet.
Evvelden lokantaların önünde diyor beyaz perde olurdu. Yani dışarıda bakan adam
göremezdi.
İçeride kimin ne yediğini bilmezdi. Döner de vitrinde değil, en arkada görünmeyen bir yerde pişerdi. Şimdi bu niye söylüyorum hocam? Yani şimdi çok böyle göz önündeki dönerden kestirip yersek orada göz hakkı var. Kim bilir kaç çocuk ağlayarak geçti oradan. Siz de onu hapur hapur yerseniz hiçbir şey oluşmuyor. Yani hocam hep sabır işi. Evet. Sabredeceğiz yani. Orada yemeyeceğiz. Belki daha muhtena bir yerde yiyeceğiz. Belki evimizde yiyeceğiz. Bunu dinleyen müşterilerimizden eğer lokantacı varsa onlar dikkatli olsunlar. İnsanların sabırlarıyla oynamasınlar. Çocuğun sabrı olmaz. Evet. Her çocuğu kesip veremiyorsun da eline. Göz hakkı denen bir şey var dinimizde.
Aklıma bir hocam şey geldi. Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Trabzon'da uzun sokak var. Yatılı okuyorum. Uzun sokak Trabzon'un en merkezi caddesi, yani adı sokak. Orada bir balıkçı vardı. Geçen yıllar gittiğimde o balıkçıyı aradım ben. Çünkü 4 yıl boyunca okumuştum Trabzon'da. Oradan geçerken hep şurada bir balık yesem var da. Tabii biz hamsiyi ayrı tutarız. Bizde hamsi hamsidir.
Balık değildir.
O balık değil. Şimdi hamsiyi biz her yerde yiyebiliyorduk. Hamsi ucuzdu ama orada kalkan balığı oluyordu. İşte zargana oluyordu. Başka balıklar oluyordu. Değişik. Yani hiç yemediğimiz. Biz Karadeniz'de daha çok hamsi ve istavrit diyeriz. İşte belki böyle bir iki tane daha balık buna dahil edilebilir. Ama yani kalkan balığı yemek bir rüya yani.
Yani hocam şunu söyleyeyim. Bizim İslam kültürü değil mi? Kapitalist bir şey anlayış yok. Özendireyim de kokutayım da herkes yesin.
Evet, evet, evet.
Ya parası yoksa ne olacak?
Tabii. Şimdi mesela ben düşünün aradan diyelim ki 20 sene geçmiş. Ben gidip o lise yıllarındaki şeyi yani telafi etme. Ya git başka yok. Hayır. Niye?
Orada bir
ukde olmuş içinizde yani. Hakikaten insanlarda kapitalizm işte insanların içerisinde böyle ukdeler atıyor. Onları neye teşvik ediyor? İşte tamahkarlığa, açgözlülüğe teşvik ediyor yani.
Hatta hocam bu marketlerde şurada burada yani çocukların böyle babasına zorla aldıracağı çikolataları, oyuncakları böyle tam kasanın yanında koyuyorlar. Siz diyelim ki market alışveriş yaptınız. Çocukları göstermeden çikolata bölümünden, oyuncak bölümünden kaçtınız. Kasada yakalanıyorsunuz.
Bir de orada başkalarının yanında
çocuk
ağlarsa
ağlıyor.
Kasa
o yüzden hocam yani hakikaten yani İslam kültüründeki, tasavvuf kültüründeki nezaket, zarafet nerede? Bugün kapitalistin kaba bu satış politikaları. Yani sana zorla satacağım diyor. İstemesen de satacağım. Sen bugün almasan yarın benim ağıma düşersin diyor. O yüzden yani hocam bu sabırı iyi öğretmemiz lazım topluma. Yoksa bugün işte kredi kartlarından borcunu ödemeyenler, dağılan aileler, cebimde kredi kartı var. Yani bence bir bombadan farkı yok. Saatli bomba. Çünkü sabrınız yoksa diyorsun çek kartımı çek diyorsun. Sonra ay sonu geliyor. Maaşınızın 10 misli harcama yapmışsınız. Sabredemediğiniz için. Markette efendim işte mağazada şurada burada. Yani hocam biz insanız. İnsan gibi yaşamak zorundayız. Tüketimimiz ona göre ayarlamak durumundayız.
Sizin dediğiniz kısım önemli hocam. Yani kredi kartı. Yani eğer tüketim konusunda kendini dizginlemiyorsan kredi kartından uzak durmak lazım. Yani hani sabır biraz bu tür ara bölgelerden uzak durmak da oluyor. Seni ne yoldan çıkartıyor? Kredi kartı tüketim konusunda. O zaman da
iptal ettir.
Kredi kartını iptal et yani. Amerika'da yapılmış deneysel çalışmalar var hocam. Mesela Amerika'da NBA maçları çok tutulan maçlardır.
Futbol maçları mı hocam?
Basket maçları. Şimdi mesela üniversitede şey yapılıyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler toplanıyor. Bilet açık artırmaya çıkartılıyor. Biletler bir grup bilet. Bir gruba deniyor ki siz sadece nakit ödeyebilirsiniz. Öbür gruba deniyor ki kredi kartıyla ödeyebilirsiniz.
Çok ilginç.
Sonra açık artırmayı hocam. Sonra iki grubun ortalaması karşılaştırılıyor. Kredi kartıyla alanların iki kat ortalaması şeyden yüksek. Nakit ödeyenlerden yüksek.
Nakit verince hocam sen para verdiğin farkında zor geliyor vermek.
Evet.
Ama kredi kartında böyle bir psikolojik üstünlük de var.
Evet. Şimdi hele yeni kuşakta bu daha fazla. Şimdi bir zaman alışveriş yapıyoruz marketten. Oğlum o zaman 4 yaşında falan en ufak. Kutluhan Bilge Şah. Kısaca Kutluş diyoruz biz.
Eyvallah.
Bir şey almak istedi. Çok pahalı bir oyuncaktı yani. Dedim ama oğlum bizim o kadar paramız yok ki. Baba dedi olsun kredi kartı var.
Maalesef hocam bunu çok duyuyoruz. Çocuklar da öğrenmiş bunu.
Evet.
Baba kredi kartım var diyorlar. Evet. Yani tabii çocuklar sabır olmadığı için o makul ama hakikaten hocam nice yetişkinler var şu anda. Yani vakıf hayır kurumlarına geliyorlar ya.
Evet.
Faiz borcum var yardımcı olur musun? Şimdi vakıflarda hayır işi zekat dağıtıyor. Hiçbir insan da yani zekatını faiz parasına gitmesini istemez.
Yani
ben fakire zekat vereyim o da gitsin bankada birikmiş faiz borçlarını ödesin. Bu da mümkün olmuyor. O yüzden çok ciddi hocam bir kangrendir bu toplumumuzda.
Evet.
Sabırsızlık yani çocukken dediğiniz gibi sabırsızlık nerelere götürüyor işi? Eline bir şekilde kredi kartı geçirmiş. Her Allah'ın günü her gördüğünü alıp eve götürmek istiyor.
Evet. Denedim hocam yaklaşık 6-7 ay oldu galiba. Kredi kartı kullanmıyorum.
İlginç.
Şey oldu harcamalarımı etkiledi. Yani tahminim 5'te 1 oranında %20 az değil yani harcamaları azaltıyor. Şimdi kredi kartının hep biz avantajlarına odaklanıyoruz. Doğru kredi kartlarına dönük kampanyalar var yani. O avantajları görüyoruz ama getirdiği diyelim ki %10 avantaj getiriyorsa
%60
%60 toplamda zararın daha fazla yani.
Her gördüğünüzü almak istiyorsunuz.
Bir de diyelim ki çocuklarla berabersiniz. Onlar ne yapalım diyor. Alalım diyorsun ki yanımda para yok.
Hocam şöyle bir şey de var. Bu bizim ibadetler arasında hocam. Özellikle oruç insanın sabrı öğretiyor.
Evet.
Yani evinizde, buzdolabınızda her türlü gıda maddeleri dolu.
Evet.
Ama ezanı bekliyorsunuz. Hatta sofraya koymuşsunuz.
Değil mi? Sofranın
yine bekliyorsunuz. Öyle. Yani Allah-u Teala diyor ki ey kulum sen bu helal olan rızkını bile şu vakitte tüketebilirsin. Hmm. Daha önce tüketmeni istemiyorum. Siz de buna uyuyorsunuz. Keşke hocam orucu hakkıyla, orucun tabii çok fazla bilemediğimiz hikmetler de var şüphesiz ama
biri,
bir tanesi de bu.
Evet.
O yüzden mesela hocam evvelden oruç tutucuları parayla satın alınırdı. Ben de evde yapıyorum hocam.
Hmm.
Öğleye kadar mesela oruç tutuyor. Hmm. Tabii çocuk 7-8 yaşında bir
çocuk. Tekne orucu denir.
Tam tutamaz. Ne kadar tutabiliyorsa. Bazen günde 2 oruç tutuyorlar.
Hmm.
Ki çocuk yani gıda maddesine sabretmeyi, oyuncaya sabretmeyi öğrensin diye hocam hakikaten Allah razı olsun bugün güzel konulara girdik. Yani sabır öyle hemen yani şöyle bir algı var bizim toplumumuzda. Ya bu dini kavramlar dünyada bana faydası olmaz. Hatta zararı bile olur da. Sabırlı olsam mesela zengin olamam. İş yapamam. İyisi mi yani yaşlanınca sabırlı olurum.
Yaparım.
Yaşlanınca işte takvalı olurum. Yaşlanınca bilmem gadabımı kontrol ederim. Ama şimdi gençken yaparsam toplum bana ne der? Ezer geçerler beni. Gibi algı var. Biz de hocam bu programımızda şunu göstermeye çalışıyoruz. Tam tersine. Yani sabırdı, şükürdü. Bunlar bize bu hayatta faydası var.
Evet.
Ölünce değil yani.
Yani
orada evet. Faydası var şüphesiz.
Ama evet yani bu şeyde hep tahiyyatta okuduğumuz hani namazda ayet-i kerime. Rabbena atina fid dünya
hasene
hasene ve fil ahirette hasene. Yani dünyada da iyilik, güzellik talebin var Allah'tan. Allah sana öğretiyor bu duayı yani.
Hatta önce dünyaya yönelmişiz.
Evet.
Önce ahirete değil, dünyada bir iyilik ver ki.
Evet.
Bundan dolayı belki ahirete de bir iyilik.
Evet. Yani sabrın yanlış anlaşılmasının bir sebebi belki insanların bunu anlatırken daha çok uhrevi öte aleme dönük tarafı anlatılıyor olması. Yani şimdi burada insana dönük tarafı pek anlatılmıyor olması ya da sabrın şeye dönüştürülmesi, yanlış uygulamaları, mazoşizme dönüşmesi. İmam Gazali söylüyor bazı konularda sabır haramdır. Yani mesela diyelim ki sana eziyet ediliyor fiziki olarak, tacize uğruyorsun, senin bunu engelleme imkanın var. Sen orada eğer sabrediyorsan bu günahtır.
Veya kaçma imkanın var.
Kaçma imkanın var ya da diyelim ki üstlerine şikayet etme seçeneğin var ya da bir şekilde o problemi çözmek. Diyelim ki şey bir insanın kendi tedavi olabileceği halde bir hastalığına sabretmesi de günahtır. Mesela diş ağrısı tedavisine gitmiyor. Bu beden sana emanettir. Senin hakkın yok bedenine şey çektirmeye, o diş ağrısını çektirmeye.
Hocam bir yakınım var.
Evet.
Dişlerin hepsi dökülmüş. Ya bir diş yaptıralım. Korkuyor dişçiden. Bak ama şimdi iş orada bitmiyor. Yemekleri çiğneyemediğin için bu sefer mide hastalıkları başlıyor.
Evet.
Bu sefer mide hastalığından kilo problemi ortaya çıkıyor. Yani
ne kadar yansıması?
Ufacık bir problemi zamanında halletmezseniz yanlış bir sabır algısıyla o çığ gibi büyüyüp çözüm bulunmaz bir hale gelebiliyor. O yüzden dediğiniz gibi sabrı da yani yerli yerinde yapmamız lazım.
Yani bizim sabır bazen hemen yapmaktır.
Evet.
Yani o an, o zaman yapmaktır sabır. Yani beklemek değildir.
Hocam sufilerin bir sözünü de bitirelim.
Evet.
İbnül Vakt.
Evet. Vaktin evet.
Çocuğu oğlu olmak. Ne gerekiyorsa o vakitte.
O anda ne gerekiyorsa onu yapmak.
Namaz yani. Vakti namaz kılmak sabırdır. Yemek vakti güzel huzurla yemek yemek sabırdır. İnşallah hocam bu şeylerle biz önce kendimiz bir uygulayabilirsek hayatımızda ne kadar güzel olur.
Evet evet.
Var mı hocam son bir sözünüzü alalım ona göre programı kapatacağım.
Eyvallah. Allah sabredenlerle beraber. İnşallah biz de sabredenlerden oluruz yani.
Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında bu hafta bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.